Hatırlayın geçen hafta uzun bir ara verdiğimiz mektuba tekrar geri dönüş yaptık. Birinci Yuhanna mektubu ikinci bölümden. Ve ikinci bölümün 17. ayeti üzerinde durmuş ve o ayetin içeriğini anlamaya çalıştık birlikte. Ve gerçekten bunu yürek doluluğuyla ifade etmek isterim sevgili kardeşler. 17. ayet o kadar geniş, o kadar derin, o kadar içi dolu ki o ayetin. Bu derinlikten dolayı maalesef o ayetle ilgili söylemek istediklerimi tam olaraktan söyleyemedim. O kadar hızlı koşmuş olmama rağmen. Bu ayet üzerinde söylediklerimi, geçen hafta söylediklerimi kısa bir şekilde hatırlatacağım. Tekrar aramıza bulunan kardeşlere de bir destek olarak hatırlatacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğim değerli kardeşler. Şimdi bakın 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 17. ayet ne diyor? Ne diyor orada? Ayta çok okuyabilecek mi?
Dünyada dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.
Bakın ne kadar harika, ne kadar mükemmel bir ayet sevgili kardeşler. Eğer bizler onun isteği doğrultusunda, istemi doğrultusunda adımlarımızı atmak, onun isteğini yerine getirme gayreti içerisinde olmak ki bunun da bunu da yapabilmenin koşulu onda kalmaktır. Onda kalmak değil midir ki bol ürün getirmenin de koşuludur? Hatırlayın bunu söyledim. Yani onda kalmak bol ürün getirebilmenin koşulu da bu. Eğer biz onda bol ürün getiren bir hayat yaşamak istiyorsak, onda kalmak onun isteminin ne olduğunu anlayarak, bilerek hayata devam etmemiz gerekiyor. Onun için 15. bölümden, Yuhanna 15. bölümden çok iyi bilinen bir ayeti size anımsatmıştım, 5. ayeti. Orada ne diyordu? Ben asmayım, sizler çubuklarsınız. Bende kalan, benim de kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Ne diyor? Bensiz. Bakın demiyor Recep'siz. Bu çok önemli. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bakın değerli kardeşler, şunu açık bir şekilde ifade ettim. Yaşamakta olduğumuz bu yeryüzü geçici olmuş olduğuna göre burada var olan dünyasal çekicilik de geçici, kalıcı değil. Yani dünya geçip gidecek bir gün, dünya geçip gideceğine göre dünyaya ait olan çekicilik de bir gün tüm görkemiyle zamanı geldiğinde geçip gidecektir sevgili kardeşler. Ama bizler kalıcı olan değerlere bağlı kaldığımızda bu yeryüzünde tat alarak, Rab'den zevk alarak hayatımızı sürdürmek mümkün olduğunu ifade etmiştim. O zaman şu soruyu sormak gerekir demiştim. Şu soruyu sormuştum sizlere. Hiç bozulmadan, madem ki her şey bir gün yok olup gidecek, çekiciliğiyle beraber, şu an gördüklerimizin hepsi, o zaman dedim ki, devam edecek olan nedir? Nedir devam edecek olan sevgili kardeşler? 17. ayet bunun yanıtını vermiyor mu bize? Okuduğumuz 17. ayet. Rab Tanrı'nın istemi, yani Rab Tanrı'nın istemini, onun isteğini yerine getiren sonsuz yaşamın sahibi olmuş olduğu için yok olup gitmeyecektir. Dünya yok olup gitse bile Tanrı çocuğu sonsuza dek Rab'de sahip olduğu değerlerle birlikte, sonsuz yaşamın getirdiği değerlerle birlikte sonsuza dek ait olduğu Rab ile beraber ne yapacaktır? varlığını sürdürecek, yaşayacaktır sevgili kardeşler. Onun için değerli kardeşler, bir gün Rabbimiz de bunu çok net bir şekilde, yani bunun önemini, Rabbin istemini yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için bir gün dışarıdakiler İsa'ya gelip bir ifade kullandılar. Markos 3. bölüme bakabilir misiniz? 35. ayete. Bu ayeti okumuştum geçen hafta. Şöyle dediler, ya bak dediler, annem ve kardeşlerin dışarıda seni bekliyor. Yani seni istiyorlar. Ah ne kadar güzel, kardeşlerim dışarıda, annem de dışarıda deyip her şeyi bırakıp onların ardından gitmedi. Ama Rabbimiz çok çarpıcı bir ifade kullandı sevgili kardeşler ki biz bugün yapmamız gerekeni aslında imanlar olarak ne yapmamız gerektiğini aslında önümüze koymuş oldu. Ne dedi bakın ayetin devamında? Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. Biz onun hem annesiyiz hem de kız kardeşleriyiz. Hem de erkek kardeşleriyiz. Değerli kardeşler. Neden? Rabbin isteğini yerine getirme gayreti içerisinde olan kişileriz. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Evet bizler onun kardeşleriyiz. Bizler Rabbe ait olmuş olduğumuz için değerli kardeşler. Onun için iman eden, Rabbe ile birlikte yürümeye karar vermiş olan kişi ona ait kişilerdir. Onun için Pavlos çok net bir şekilde söylemiştir. Madem ki siz ona aitsiniz, İsa'ya ait olduğunuzu söylüyorsunuz, ona bağlılığınızı ifade ediyorsunuz her noktada, o zaman diyor ki bakın şu ayeti okuduk, Romalılar 12. bölümden ayet okuduk, 2. ayet okuduk. Bu çağın gidişine, hangi çağın? İçinde yaşamakta olduğumuz çağın, bu dünyanın gidişine uymayın diyor. Eğer bizler ona ait olduğumuzu, bağlı olduğumuzu söylüyorsak değerli kardeşler. Demek ki hayatımız ona bağlı, onunla birlikte devam eden bir hayat olması gerekiyor. Neden? Çünkü değerli kardeşler, içinde yaşamakta olduğumuz bu sistem, yani bize her şeyle biçim veren sistem, müziğiyle diyelim, daha önce ifade ettiğim siyasetiyle, değil mi? Sanatıyla, bir takım düşünce kalıplarıyla bizi biçimlendirmeye çalışan bu dünya sisteminin bize getirisi nedir? Bir getirisi var mı bu dünya sisteminin? Var. Yıkım. Yıkımın dışında bize bir getirisi yok değerli kardeşler. Onun için gerçek olan imanlılar, Mesih bağlıları maalesef ve bunu içten söylüyorum, bu dünyada yaşıyor olsalar da dünyasal değerlere bağlı olmadan ruhsal yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Neden? Göksel değerlere bağlı olmuş oldukları için. Neden? Çünkü neye sahip olacağını biliyorsun. Neden bugüne kadar ayaktasın hatun? Neden bugüne kadar hala ayaktasınız Ayşo, Aytaç? Sizler neden ayaktasınız? Çünkü ileride sahip olacağınız değerleri biliyorsunuz. O değerlere odaklı olmuş olduğunuz için. İlerideki o zenginliği düşünüyor olmanız sizi ne yapıyor? Bir şekilde motive ediyor. Ve biliyorsunuz ki ben bu yeryüzüne ait değilim. Benim mekanım bu dünya değil. Bunun en güzel göstergesi geçen hafta söyledim. Nedir? İbrahim. İbrahim öne çıkaran özellik neydi? Hep yanında çadırını taşıyordu. Çadır neydi? Gittiği yerde çadırını kuruyordu. Ama daha sonra kaldırıyordu demiştim, değil mi? Başka yere kuruyordu. O neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Kalıcı bir vatanı yok. Bizim vatanımız göksel bir vatan. Onun için bakın İbraniler 13. bölümden bir ayet okudum. 14. ayet. Bu ayeti lütfen bir kardeş okuyabilir mi? Çok önemli olduğu için okumanızı rica ediyorum. Göksel vatana ait olduğumuz için, göksel vatana gözlerimiz odaklı olmuş olduğu için. Bakın ne diyor? 13-14. İbraniler 13 ayet 14. Çünkü diyor, burada kalıcı bir kentimiz yok. Ve devam ediyor, söyle Aytaç.
Biz gelecekteki kenti özlüyoruz.
Nedir bu gelecekteki kent? Yeni yeri inşallah. Amin. Amin. Göksel vatan. Sonsuza dek Rabbimizle beraber olacağımız bir vatan. Bütün o göksel değerleri doya doya, hani genosun, genişin tadını çıkartarak yaşayacağımız o vatan değerli kardeşler. Emin olun, bunu içten söylüyorum. O dönemin, yani İsa Mesih'in yaşadığı dönem, ondan önceki dönemin imanları sanki bu vatanları, bu yaşadıkları dünya onların vatanlarıymış gibi yaşamadılar. Yani buraya ait olmadıklarını biliyorlardı, öyle yaşadılar. Biz buraya ait değiliz. Bir gün göçüp gideceğiz buradan. Yaşarlarken böyle yaşadılar. Onun için yatırımı dünyasal değerlere yapmadılar. Yatırımı nereye yaptılar? Göksel değerlere yaptılar. Benim sizden ricam bu. Yalvarırım. Durumlara odaklanmayın. Sorunlara odaklanmayın. Sıkıntılara odaklanmayın. Sen karanlıkta değilsin. Bizler karanlıkta değiliz. Çünkü ışığın çocuklarıyız. Karanlığın çocukları değiliz. O zaman ışığın çocukları yaşamın simgesidir. Yaşama sahibiz. Ölümden yaşama geçmiş kişiler olaraktan nedir? Egemenimiz iblis değil. Tanrı'nın kendisi. O zaman o vatanın değerlerine sahibiz değerli kardeşler. Bakın bunu içten, candan, bütün yürek doluluğuyla önünüze bir kez daha koymak istedim. Onun için bu imanlılar bu dünyanın çekiciliğine kapılmadan, bakın bu dünyanın çekiciliğine, o güzel değerlere, dünyasal değerlere sarılarak yaşamadılar. Amaçları neydi biliyor musunuz? Bir an önce Rab'be kavuşmaktı. Senin amacın ne Ayşe? Aytaç, Recep, Enver, Hatice, sevgili Hatun. Değerli kardeşler, amacınız ne? Amacımız Rab'be kavuşmak değil mi? Pavlos onun için diyor, yaşamak güzel ama Rabbin yanına gitmeyi özlüyorum. Özleminiz ne? Yuhanna 17. Ayet bize harika bir gerçeği, yani Yuhanna bize bir karşılaştırma yapıyor. Ve bu karşılaştırma geçici olan yaşam ile geçici olmayan yaşamın nasıl bir yaşam olduğunu önümüze koyuyor. Ve diyor ki, dünyasal diyor, imanlı olmayan insan bedensel istek ve arzular için yaşarken Rab'be adamış, kendini adamış, Rab'be kendini vermiş olan imanlı ise kutsal ruhun yönetiminde onda olmanın, kimde olmanın, Rab'de olmanın sevincini tadarak hayatına devam eder. Demek ki dünyasal olan insan dünyasal değere bağlı. Dünyasal olmayan insan, Rab'be bağlı olan insan göksel değerlere, geçici olmayan değerlere bağlı bir şekilde hayatını sürdürür. Pavlos Korintoslara yazmış olduğu ikinci mektubuna bakın. 2. Korintoslar 4:18'de bunun nedenini şu şekilde bize hatırlatıyordu. Gözlerimizi görünen şeylere değil, yani geçip gidecek olan, o değersiz yok olup gidecek olan şeylere değil. Ya da gözünüzü o acılara, sıkıntı ve sorunlara değil. Neye diyor? Bakın. Sahip olacağımız değerlere, Rabbin yanında sahip olacağımız değerlere çeviriyoruz. Neden? Çünkü diyor, görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır sevgili kardeşler. Demek ki dünyasal insan boş olan değerlere umudunu bağlarken Tanrı çocuğu ise Tanrı'nın isteğini yapmak, onun isteğini yerine getirmek, onu hoşnut etmek için yaşar. Bilmiyorum, yanlış anlamayın, sizler ne için yaşıyorsunuz? Amacınızı, hedefinizi belirleyin. Rabbi hoşnut etmek mi? Amin. Rabbi hoşnut etmek mi? Tekrar amin. Ama amacınız bir şeylere ulaşmaksa, bir şeyleri elde etmekse, ne acı verici bir gerçek. Sevgili kardeşler, dünyayı izleyenler gerçekten onları bekleyen nedir? Yargı. Öyle. Peki, Tanrı'nın çocukları neyi bekliyor? Yargıyı mı bekliyor? Ölüm mü? Hayır. Ona iman eden ölümden yaşama geçmiştir diyor, değil mi? Ve asla yargılanmaz. Amin. Yuhanna 5:24. Neden? Oğla iman edenin sonsuz yaşamı olduğu için. O zaman şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz demiştim ve bu şekilde noktalamıştım. Kişi kendini gelip geçici, boş olan dünyasal istek ve arzularla memnun etmeye, eğer mutlu etmeye çalışırsa yaşamını boşa geçirmiş olur. Ama yaşamakta olduğu hayatı, bu geçici hayatı bu yeryüzünde de tat alarak yaşayabilir. Nasıl? Rabbin istemini yerine getirme gayreti içerisinde olarak dedik ve bu şekilde noktaladık sevgili kardeşler. Şimdi gelin hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim. Evet, ne dedik? Kesin olan bir şey var. Gelip geçici bir dünya içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz değerli kardeşler. Şimdi Pavlos Korintoslara yazdığı ilk mektuba bakın 7. bölüme değerli kardeşler. 7. bölüme. Orada imanlara bir hatırlatma yapıyor. Hatırlatma yaparak bir uyarıda bulunuyor. Hatırlatarak uyarıda bulunduktan sonra şu sözleri bize söylüyor. 7. bölümün 31. ayetinin son kısmı. Ne diyor orada? Son kısmı. Dünyanın şimdiki hali, yani bu gördükleriniz, birçok insanın bağlı olduğu değerler. Ne diyor? Geçicidir. Doğru mu? Son kısmına bakın, doğru mu? Ne diyor Hatice? Dünyanın?
Çünkü dünyanın şimdiki hali geçici.
Amin. Kalıcı değil. O zaman diyebiliriz kesin. Bu içinde yaşadığımız dünya geçici. Bakın Petrus da ne diyor? 4. bölüme baktığınız zaman Petrus'un ilk mektubu 4. bölüm 7. ayette diyor ki her şeyin sonu yakındır. Yani içinde yaşamakta olduğumuz düzenin sonu yakın. Adım adım sona doğru ilerliyoruz değerli kardeşler. Bu sonun nasıl bir son olacağını öğrenmek istiyorsan size tavsiyem eve gittiğinizde Matta 24. bölümü okuyun. Matta 24. bölümü okuduğunuz zaman oradaki o gelecek olan gazaptan söz ederken o var olan oluşumun ortadan kalkacağını söylerken yaşadıklarımız toz pembe olacak. Değerli kardeşler, Matta 24. bölümü gerçekten okumanızı tavsiye ederim değerli kardeşler. Onun için çevremizde var olan her şey değişime mahkum. Ama sonsuz değerlerin sahibi olan Rab Tanrı sonsuz ve değişmez olduğu için ona ait olan her bir değer de sonsuzdur ve değişmezdir. Sonsuza dek devam edecektir değerli kardeşler. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Neden? Çünkü Rabbimiz bizleri yok edip ortadan kaldırmak için belirlemedi. Bizi ne için belirledi biliyor musunuz? Tanrı bizi yok olup gidelim diye mi belirledi? Hayır. Selanikler yazan ilk mektuba bakın. 1. Selanikler mektubu 5. bölüme. Hızlı hızlı açın hemen. 1. Selanikler mektubu 5. bölüm. 1. Selanikler mektubu 5. bölüm 9. ayet. Ne diyor? Kim buldu okusun. Lütfen.
Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi.
Ne için belirledi? Yok edip ortadan kaldırmak için mi? Hayır. Bakın ne diyor? Kurtuluşa kavuşalım diye. Demek ki kurtuluş nedir? Sonsuz kurtuluş. Rab böyle bir Rab. Hamdolsun. O zaman gelin bu Rab'be daha çok sarılalım. Ya da sarılma yönünde bu sözler bizi kamçılasın. Bizi harekete geçirsin sevgili kardeşler. Emin olun dünyasal değerlere bağlı bir hayat süren kişi kesinlikle ve kesinlikle bu dünya geçip gideceği için bütün düzen, bütün sigortalar, bütün güvenlik geçip yok olup gideceği için asla ve asla güvenlik içerisinde olamaz değerli kardeşler. Geçip gidici olduğu için. Onun için bizler eğer Rab'be bağlı bir şekilde hayatımızı devam ettirirsek, esenlik içerisinde ve güvenlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hayatımızı güvenlik içerisinde sürdürmek mümkün hale gelecektir değerli kardeşler. Peki bu kurtuluşun sağlamış olduğu değer sadece sahip olduğumuz sonsuz hayat mıdır? Bu değer sadece sonsuz hayatın sağlamış olduğu değerler midir? Sadece sonsuz hayat ya da o sonsuz hayatın sağlamış olduğu değerler değildir değerli kardeşler. Aynı zamanda da 17. ayette vurguladığı gibi onun istemini yerine getirmektir. Bakın onun istemi, yani kurtulduk, iman edecek, evet, ama onun istemini yerine getirerek adımlarımızı atmak zorundayız. Onun için Kolosililere yazmış olduğu mektuba bakın değerli kardeşler, net bir şekilde önümüze koyuyor. Birinci bölümde 9. ayette, birinci bölüm Kolosililer 1 ayet 9'da tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla, bakın ne diyor, Tanrı'nın isteğini, dikkat edin, Tanrı'nın isteği bakın ne kadar önemli, bunu anlamanızı, görmenizi istiyorum. Pavlos bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Tanrı'nın isteğini, bakın demiyor yarım yamalak. Ne diyor? Bakın bunun altını çizin lütfen. Lütfen çizin. Bütünüyle, eksiksiz, tam Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten gene durmadık. Pavlos her zaman imanlar için böyle bir dua, böyle bir dilekte bulundu sevgili kardeşler. Rabbin isteğini tam olarak bilmek. Bakın bunu söylerken biliyorsunuz genelde bilgi ne yapar? İnsanı havalara sokar değil mi? Ama bu bilgi tanrısal bilgi değildir. Tanrısal bilgi, Tanrı'nın istemini bilmek ansiklopedi bilgisi de değil. Yani bu bilgi ansiklopedi bilgisini kat kat aşan ruhsal bir bilgi. Yani kişiye yön veren, yani bu ruhsal hayatı yaşarken onu o hayat içerisinde körükleyen, isteklendiren, Rabbe bakmasını sağlayan o bilgi. O bilgi sayesinde imanlılar ayakta dimdik bir şekilde durabildiler. O bilgiye sahip olmanın nedeninden dolayı değerli kardeşler, gelen bütün zorluklar karşısında dik bir şekilde varlıklarını sürdürmeyi başarabildiler sevgili kardeşler. Eğer bizler böyle bir bilgide, yani onun isteğinin ne olduğunu bilerek hayatımızı sürdürürsek eğer, o kişi Rab'de gelişir. O kişi Rab'de büyür. Ama bakın sadece gelişip büyümez o kişi. Aynı zamanda da ne olur biliyor musunuz? Benim sizleri geliştirmeye çalıştığım gibi o çizgide kalan imanlı da yanındaki kardeşinin gelişmesine katkı sağlar. Aydınlanmasına katkı sağlar. Onun büyümesine, Rab'de ilerlemesine ne yapar? Katkı sağlar değerli kardeşler. Onun için bu gerçeği çok iyi kavramış olan haberci Pavlos bu önemli gerçeği imanlara anımsatırken değerli kardeşler, bilgiyi önde tutanlar kimlerdi? Gnostikler değil mi? O gnostikler gibi bilgiyle övünmelerini istemedi Pavlos. Ama neyle övülmelerini istedi? Neyi bilmelerini istedi? Kardeşlerin neyi bilmelerini istedi? Rabbin isteğinin kendileri için ne olduğunu tam olarak bilmelerini istedi ve bu konuda onlar için dua etti. Neden? Dik bir şekilde durabilmeleri için değerli kardeşler. Onun için Pavlos bunu yapmasındaki amaç imanlılar, sonraki imanlılar bu bilgiye sahip olarak, bu bilgide gelişerek değerli kardeşler her tür durum ve koşulda ayakta durabilmeyi başarabilsinler. Demek ki ayakta kalmak, kalmanın sırrı ben değilim. Bende olan. Rabbe bakmış olmanın, ona sarılmış olmanın, o değerlere odaklanmış olmanın getirisidir. Dik durmanın nedeni sevgili kardeşler. O zaman özellikle altını çizmek istiyorum. İman aracılığıyla sahip olunan ruhsal anlayışla edinilen bilgiydi bu sahip olduğumuz bilgi. Çünkü Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın düşüncesini anlayabilmek için bu bilgiye sahip olmak gerekiyordu. Eğer ben Tanrı'nın benim için isteğinin ne olduğunu bilirsem, yani şu düşün, Tanrı'nın ne isteğini biliyorsun, senden ne istediğini biliyorsan, bu bilgi seni daha çok ona bakma yönünde geliştirmez mi? Seni itmez mi? Seni daha çok isteklendirmez mi sevgili kardeşler? Daha çok isteklendirir. Onun için bakın, hepimiz eksik olan bir şey var. Bizler çoğu zaman acaba bu yanlış mı yoksa doğru mu diye soruyoruz. Ama hangimiz bir şeye girişirken, bir şeyler yapmaya çalışırken, Ya Rab, gerçekten bu senin isteğin mi diye soruyoruz. Ha Hatice, hangimiz soruyoruz? Hepimiz bu konuda çok zayıfız değerli kardeşler. Yapmak istediğimizi yapıyoruz. Gerekli görüyoruz, uygun görüyoruz, şart görüyoruz, başka bir seçenek görmüyoruz ve yapıyoruz. Ama aslında hangi noktada olmamız lazım biliyor musunuz? Gerçekten bu Tanrı'nın isteği mi diye sorabilen kişilerin olduğu noktada olmamız gerekiyor. Hepimiz. İşte o nedenden dolayı Tanrı bizler için olan isteğinin ne olduğunu tam olarak anlamamızı ister. Neden? Bak bunun nedenini de çok güzel söylüyor. Pavlos Efeslere yazdığı mektuba. Bakın 5. bölüme. Efeslere yazılan mektubun 5. bölümüne bakın. 17. ayet. Neden Tanrı'nın istemini anlamamız gerekiyor? Ki Pavlos da bunu üzerine basarak bize hatırlatıyor. 17. ayet ne diyor?
Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın.
Bakın, Rabbin isteğinin ne olduğunu anlamak zorundasınız sevgili kardeşler. Anlamak zorundayım. Anlamak zorundayız. Yani günlerimizi, bakın, dünyasal işlerin peşinden koşarak değil, zamanımızı boş şeylerin ardından takılıp giderek değil, Tanrı'nın her gün için olan isteğini anlayıp yerine getirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Etkili bir hayat yaşamak istiyorsak, eğer Rab'de verimli bir hayat yaşamak istiyorsak değerli kardeşler, böyle bir hayatı yaşamak istiyorsak kesinlikle Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlamak ve sonuna kadar onun ardından gitmek zorundayız. Onu izlemek zorundayız. Verimli bir hayat yaşamaksa bunun koşulu, bunun yolu bu. Başka bir koşul, yol yok. Tabii ki onun isteğinin ne olduğunu bilmemiz Çok önemli. Ama sadece bu mu? Hayır. Bakın, güzel bir ilke bize hatırlatılıyor eski antlaşmada. Musa aracılığıyla. Lütfen açmanızı istiyorum. Mezmur 103. 103. mezmuru açın. 7. ayet bakın ne diyor. Çünkü Rabbimiz sadece isteğini, isteminin ne olduğunu bize açıklamıyor, yollarını da bize gösteriyor. Yollarını da, işlerini de bize, işlerinin de ne olduğunu açıklıyor sevgili kardeşler. Ne diyor 7. ayet? Kendi yöntemlerini.
Kendi yöntemlerini Musa'ya, işlerini İsraillilere açıkladı.
Bakın, burada lütfen görmenizi istediğim bir nokta var. Yavaş yavaş okuyorum. Kendi yöntemlerini Musa'ya ama diyor ki işlerini İsrail'lere açıkladı. Şimdi şöyle düşünün. Halk Mısır kölelerinden kurtulduktan sonra bir vaat edilen ülkeye gitme yönünde bir hareket başladı değil mi? Yani bir göç başladı. Ve bu göç esnasında Rab ne yaptı halkına? İşlerini, neler yapacağını ne yaptı? Açıkladı. Doğru mu? Evet. Ama dikkat edin. Bunu yaparken kimi kullandı? Musa'yı kullandı mı? Ve bunu, yani işlerini İsrail halkına açıklarken Musa'ya da o işleri ne amaçla, bakın ne amaçla, niçin yaptığını açıkladı. Farkı görebiliyor musunuz? İşlerini açıkladı halka ama o işleri niçin yaptı? Amacı ne? Bunu kim açıkladı? Bunu da Musa'ya açıkladı. Amacının ne olduğunu. Demek ki şöyle diyebiliriz. Ne yaptığını, ne amaçla yaptığını bilmek harika değil mi? Ha? Sen Rabbin işlerini görüyorsun ve şaşırıyorsun ya. Diyorsun ki ya tamam da bunu ne amaçla yapıyor? Eğer sen Rabbin önünde onun ne amaçla yaptığını sorarsan, eğer samimiysen bu noktada, Rab Musa'ya yaptığı açıklamayı yaptığı gibi, Rab sana da gerekli olan açıklamayı kesinlikle yapacaktır. Eğer söze bağlı ve içten söze bağlıysan, yani onun istemi yönünde hareket ediyorsan sevgili kardeşler. Demek ki ben onun isteğini, onun istemini bildiğim zaman, onun istemini bildiğimde ne oluyor? Hani az önce sana örnek vermiştim Ayşe, hatırlarsan. Dedim ki Tanrı'nın amacının ne olduğunu biliyorsun. Bir durum içerisindesin ama o karşılaştığın durum ne amaçla karşılaştığını biliyorsun. Şimdi bu seni ne yapar? Rabbi izleme konusunda, ona itaat etme konusunda daha çok isteklendirir değil mi? Daha çok onun işlerini daha candan, daha yürekten, değil mi? Daha samimi bir şekilde yapmanı sağlar. Doğru mu değil mi? Ben bunu bu şekilde görüyorum. Ve kafanı sallıyorsun zaten. Gerçekten de bu böyle sevgili kardeşler. Onun için bakın Efesler 6. bölüme. 6. bölümün 6. ayeti ve 6. ayetin 2. kısmı. B kısmına bakın. Bakın ne diyor. O nedenle bakın ne diyor. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirenler olsanız fena olmaz. Bir buyruk mu değil mi? Bakın, demek ki eğer ben Tanrı'nın isteminin ne olduğunu anladığımda, hayatım için ne olduğunu, ne amaç taşıdığını anladığımda, o zaman ben ona daha çok içten ve candan hizmet edeceğim. Onun için diyor işte, evet, Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirme konusunda gayret edin. Demek ki bizler eğer böyle bir gayret içerisinde isek, yaptığımız işte o zaman çok daha üstün bir değer, önem taşıyacaktır. Amin. Sonuç ne? O zaman diyebilir miyiz? Konuşmak yerine yapmak olsun. Ha? Genelde hep konuşmayı severiz değil mi Aytaç? Ha? Yani bizim argo diliyle deriz ya, laf salatası yapmak. Laf salatası yapmak hepimizin hoşuna gider. Nasıl, ne kadar bilgili olduğumuzu öne çıkartmaya çalışırız. Öyle olmasa bile öyle yapanlar var en azından. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle var değerli kardeşler. Ama ben diyorum ki laf salatası yapmak yerine gelin yapanlar olalım. Yani candan bize söylenenleri, Rab tarafından önümüze konulan ilkeleri yerine getirenler olalım değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin kendisi de Matta 7. bölümde bakın ne diyor. Bunu tabii ki kimler için söylüyor? Kendilerini Rab'de olduğunu söyleyen ama aslında yeniden doğuşu olmayan. Bakın, Rab'de olduğunu söyleyip de yeniden doğuşu olmayan, ağzından Rabbi düşürmeyen ama Rabbin istemi doğrultusunda hareket etmeyen, yeniden doğuşu olmayan kişiler için bunu söylüyor. Diyor ki, bakın lütfen 7. bölüm 21. ayet. Ne diyor? Bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Değerli kardeşler, göklerin egemenliğinde yer alabilmenin ön koşulu ne, anahtarı? İman. Doğru mu? Yani bir takım şeyleri yaparak biz sonsuz hayata giriş yapmıyoruz. Rabbin isteğini yapabilmek için zaten iman etmek gerekiyor. O açıdan ne diyor Yuhanna 3. bölüm 36. ayette? Oğula iman edenin ne diyor? Sonsuz hayatı vardır. Tanrı'nın çizgisinde kalarak, yani yeniden doğmadıkça, iman etmedikçe o egemenlikte yerimiz yok. Tanrı'nın isteğini yapabilmek için de yukarıdan doğmak gerekiyor. Yoksa yukarıdan doğmayan bir kişi Tanrı'nın isteğini yapabilir mi? Hayır. Onlara saçma gelir diyor hatta Korintoslar'da değil mi? Cansal insana, dünyasal insan için tanrısal istekler ona saçma gelir. Çok açık ve net. Değerli kardeşler, o zaman gelin onun isteğini, yeniden doğmuş kişiler olaraktan onun isteği yönünde adımlarımızı atanlar olalım sevgili kardeşler. Birazcık hızlanacağım bitirebilmek açısından. İman ettiğimiz oranda, bakın iman ettiğimiz oranda, yani ne demektir? Onunla birlikte yürüdüğümüz oranda, onda kaldığımız oranda, onun istemi yönünde hareket ettiğimiz oranda, onun istemini de yerine getirmek ve onu hoşnut etmiş oluyoruz değerli kardeşler. Kesinlikle. Hedef ve amaç da bu olması lazım zaten. Rabbi hoşnut etmek. Hedef, amaç bu olması gerekiyor. Şimdi Romalılar'ın 2. bölümde önemli altı çizildiği gibi bu çağın gidişine uymayacağız değerli kardeşler. Neden? Her zaman söyledik, defalarca söyledik. Çünkü bu dünya her şeyiyle, var olan yapısıyla bizi ne yapıyor? Biçimlendirmeye çalışmıyor mu? Çalışıyor. O zaman biz ne yapacağız? Bu dünyanın yapısının bizi değiştirmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çünkü neden? Rab Tanrı bizi bu dünyadan kurtarmak için hayatını feda etmedi mi? Ya bizi bu dünyadan kurtarmak için hayatını feda ettiyse ben nasıl bu dünyaya bağlı bir şekilde yaşayabilirim? Ya bu dünya Rabbi çarmıha gerdi. Doğru mu? Ben nasıl bu dünyaya, hani ayaklarım buraya basıyor olsa bile dünyaya ait olan değerler yönünde yaşayamam. Bu mümkün değil değerli kardeşler. Onun için 12. bölümde bu çağın gidişine uymayın diyor. Ama yapılması gereken nedir? Açın 12. bölümü. Sonraki, ayetin sonraki devamı çok güzel. Ne yapmamız gerekiyor? Evet, biz bu çağın gidişine uymayacağız. Romalılar 12. Sonraki ayet. İkinci ayet. Romalılar 12 ayet 2. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Ne yapmamız gerekiyor? Buldum Hatice. Ne diyor 12:2?
Bu çağın gidişine uymayacağız.
Evet. Bu çağın gidişine uymayacağız. Peki ne yapacağız?
Bunun yerine Tanrı'nın iyi beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.
Amin. Amin. Amin. Nasıl olacak bu? Tabii ki kutsal ruhun yönetimi altında kalarak. Nasıl olacak bu? Kutsal sözün ışığında adımlarımızı atmakla. Bakın ne kadar söze yakınsak, yani söze itaat ediyorsak, sözü hayatımıza sokuyorsak, o oranda sevgili kardeşler, onun isteğini yerine getirebilme konusunda daha yeterli oluyoruz, daha becerikli hale geliyoruz. Söze ne kadar yakınsan, yoksa kendi gücümüzde bu mümkün değil. Onun istemini yapabilmek, yerine getirebilmek. Ama söze yakın bir hayatımız varsa, kutsal ruhun yönetimi altında, işte o zaman değerli kardeşler, daha becerikli, daha yeterli duruma gelebiliyoruz. Paulus Kolose'deki imanlara yazarken, bakın bu konuda dua ettiğini söyleyerek teşvik ediyor. 4. bölümde Kolosenler 4 ayet 12. 4:12. Tanrı'nın diyor, her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalmanız için, yani kalasınız diye, sizin için her zaman duayla mücadele ediyorum diyor. Nedir? Yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye, değerli kardeşler. Demek ki amaç ne? Rabbin isteminin ne olduğunu bilerek olgunluğa giden yolda ilerlemektir. Bizim hedefimiz her zaman olgunluğa giden yolda ilerleme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. O zaman şu soruyu soralım kendimize. Bir kişi Tanrı'nın isteğini nasıl keşfeder? Nasıl bilebilir Tanrı'nın isteğini? Amin. Yani çok güzel, doğru. Yani nasıl tanıyacağız? Sözü aracılığıyla. Peki sözü nasıl okuyacağız? Okuyup kalmakla kalmayacağız, değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Ona teslim olmakla. Bakın, adanmış olmak ne demek? Rabbe teslim olmak demek. Tam anlamıyla kendini Rabbe vermek demek. Eğer sen Rabbin sözüne bağlı kalırsan, kendini ona adarsan, teslim olursan, söze bağlı kalırsan, evet, bu mümkün hale geliyor. Demek ki neyle başlıyor? Kendini tam olarak Rabbe vermekle. Bu süreç başlıyor. Kendini adamakla bu süreç başlıyor. Bakın, imanlı olduğunu söylemek başka bir şey. Adanmış bir hayat, ona bağlı bir hayat yaşamak bambaşka bir şey. Bakınız lütfen 12. bölüm, yine Romalılar 12. bölümün ilk ayeti. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun diyor. 12. bölüm 1. ayet. Ne diyor? İlginç bir şey söylüyor. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Şimdi Tanrı'yı hoşnut eden kurbanlar olarak bedenimizi nasıl sunacağız? Şimdi kurbanlar döneminde, tapınak döneminde, doğru mu? Kurbanlar vardı, sunak vardı, kurbanlar vardı. Kesilen kurbanlar Rabbe yükselen birer hoş kokuydu, doğru mu? Peki bugün biz bu hoş kokuyu Tanrı'ya nasıl yükselteceğiz hatun? Nasıl yükselteceğiz Aytaç? Ne yaparak Tanrı'ya hoş koku olacağız? Tapınarak. Yani onu hoşnut ederek. Yani onunla birlikte adımlarımızı atarak, ona hizmet ederek değerli kardeşler. Onun için hem dualarımız, söylediği gibi hem tapınmamız, hem hizmetimiz Rabbe hoş koku olarak yükselmesi gerekiyor. Ama nasıl yükselir biliyor musunuz? Onun istemi doğrultusunda hareket ederse. O zaman diyebilir miyiz? Ona hoş koku getirebilmek için bir, ayaklar Rabbin yürüdüğü yolda olacak. Dilimiz yalanı değil gerçeği konuşacak. Rabbi anlatacak. Kurtuluşu anlatacak. Kulaklarımız Rabbin sözüne çevrilecek. Gözlerimiz Rabbe odaklı olacak. Eğer hoşnut etmek istiyorsak tüm uzuvlarımız Rabbe yücelik getirmek için kullanılacak değerli kardeşler. Ne yaparsak yapalım Rabbe onur ve yücelik getirmek için olması gerekiyor. O zaman sonuç, bunun sonucu ne? 12. bölüm Romalılar 12:2. Sonuç bu. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu okuduk ya. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu ne diyor? Ayırt edebilmek diyor değil mi? 2. ayet 12:2.
Gidişine uymayan bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğini ne olduğunu ayırt edebilmek için bak, düşünceniz yenilenmesini yenilmesiyle değişir.
Bakın Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu ayırt etmek. Bakın Tanrı'nın isteği ne? Bunu nasıl ayırt edeceksin? Kendi isteğinle ayırt edebilmen lazım değil mi? Ya bu Tanrı'nın isteği mi benim isteğim mi? Bunu sen nasıl ayırt edeceksin? İşte ayakların onun yürüdüğü yoldaysa, gözlerin ona odaklıysa, ellerin ihtiyaç içerisinde olanları kaldırıyorsa, değil mi? Dilimiz yalandan uzaksa, gerçeğe bağlıysa sevgili kardeşler. Onun için önce biliyorsunuz günaha köleydik. Hep bedenlerimizi hoşnut etmek için bedenlerimizi kullandık. Ama iman ettiğimizde, yeniden doğduğumuzda Rabbe onur ve yücelik getirmek için kullanmalıyız ve kullanmaya da devam ediyoruz. Bu gerçek Korintos'a yazılan ilk mektupta 6. bölümde, 1. Korintos'a mektubu 6. bölüm 19 ve 20. ayetler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Bir bedel karşılığı satın alınız. Bakın bu çok önemli bir ifade, altını çiziyorum. Bedel karşılığı satın alındıysan bu beden sana ait değil. Kendi kafana göre kullanamazsın Aytaç. Rabbe onur ve yücelik getirecek biçimde kullanmak zorundasın. Bu çok net ve açık. Onun için, satın alınmış olduğun için, bu beden sana ait olmadığı için diyor ki, satın alınan o beden aracılığıyla Tanrı'yı yüceltin. Nasıl yücelteceğiz? Rabbe hizmet ederek, kutsal ruhun yönetiminde kalıp, sözün ışığında ona hizmet ederek, yani bütün uzuvlarımızı, bütün eklemlerimizi, bütün parçalarımızı ona yücelik getirmek için kullanmak zorundayız. O açıdan bakın, bunu doğrulayan güzel bir ayet, Pavlos söylüyor bunu. Romalılar 6. Romalılar 6. bölüm 13. ayet, bakın ne kadar güzel doğruluyor. Bedenlerimizi doğruluk araçları olarak kullanmamız yönünde Pavlos bizi teşvik ediyor. Romalılar 6 ayet 13. Evet Aytaç. Bulduysan Ayşe sen oku.
Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın.
Amin. Amin.
Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyeleri doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.
Bakın bedenleriniz Rab ile beraber öldüyse, onunla birlikte dirildiyse sevgili kardeşler, bu beden size ait değil Rab'be aitse, o zaman ne diyor? Bakın ne diyor? Lütfen son kısmı bir kez daha okuyoruz. Bedeninizin üyelerini, parçalarını doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Demek ki bedenlerimizin üyelerini kirli amaçlar için değil, ona onur ve yücelik getirmek için kullanmak zorundayız. Eğer onun kanı aracılığıyla satın alındığımızı söylüyorsak. Rab bizi kanıyla, kusursuz kanı arayla satın aldıysa, o zaman bu bedenimi kendi istek ve amaçlarım doğrultusunda değil, Rab'be onur ve yücelik getirecek şekilde kullanmam gerekiyor. Emin olun değerli kardeşler. Dünya ve dünyasal değerlere bağlı olan imanlı, Tanrı'nın istemini asla bilemez. Ama eğer ona bağlıysa, ona bağlı bir şekilde hayatını sürdürüyorsa, bu başka. Onun için değerli kardeşler, İsa Mesih bu gerçeği çok güzel söyledi duasında, Yuhanna 17. bölüm. Yuhanna 17. bölümü lütfen okuyun bakın. İki şey söyledim bugün size. Yuhanna 17, Matta 24. Bunları lütfen eve gittiğinizde okuyun. İsa'nın duasıyla karşı karşıyayız Yuhanna 17. bölümde. 7. bölümde. Önce 7. bölüme bakalım, pardon. Yanlışlık olmasın. 7. bölümün 17. ayetine bakın. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğinden mi konuştuğunu bilecektir. Bakın, nasıl bileceksin bu Tanrı'dan mı değil mi diye? Tanrı'nın isteğini yerine getiriyorsan. Bakın, Rabbimiz babaya yakındı. Babaya yakın olmuş olması nedeniyle, niçin konuşması gerektiğini, neden konuşması gerektiğini ve ne konuşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Eğer ben de gerçekten Rabbin isteğinin ne olduğunu bilme konusunda eğer ben samimiysem, dikkat edin, eğer ben de Rabbin babaya bağlı olduğu gibi ben de Rab ile olan ilişkimde samimiysem, ona gerçek anlamda bağlıysam, o zaman Tanrı da sözü aracılığıyla amacının ne olduğunu bana açıklayacak. Eğer samimiysen, eğer içtensen, eğer candansan, eğer sen Rabbin sözü ışığında adımlarını atarsan diyebilir miyiz o zaman? Söz de kendi üzerinde düşeni yapacaktır. Nedir sözün görevi? Çok iyi bilinen bir ayet. 105, 5. Yolum için çıra, adımlarım için çıra. Işık. Heyecandan söyleyemedim. Adımlarımın için çıra mı olmak istiyorsun? Söz. Adımlarım için ışık mı olmasını istiyorsan, kesinlikle ve kesinlikle söze yakın bir hayatın olması gerekiyor değerli kardeşler. Rab biliyorsunuz önümüze bazen açık kapılar koyuyor, bazen de kapalı kapılar. Biz anlamıyoruz ya, kapı neden şimdi açıldı ya da neden şimdi kapalı, değil mi? Biz nedenlerini anlamasak da Rab bize olmamız gereken noktaya gelebilmemiz için bazen kapıyı kapatıyor, bazen de kapalı olan kapıyı ne yapıyor? Ardına kadar açıyor değerli kardeşler. Peki bunu anlamak için nasıl yapıyoruz? Yine söz bize öncülük ediyor. Anlama konusunda söz bize öncülük ediyor. Sözü aracılığıyla bize konuşarak değerli kardeşler. Ama eğer biz sözün ışığında değilsek o zaman başlıyoruz sözü eleştirmeye. Doğru mu? Kritik etmeye başlıyoruz değerli kardeşler. İçinde bulunduğumuz durumları eleştiriyoruz. Neden böyle bir durum içerisine düştüm? Birçok neden sorularını soruyoruz. Ama eğer sözün ışığındaysan, eğer gerçekten söz senin adımların için, çıra, yolun için ışıksa, iş bitmiştir. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama sadece bulunduğumuz durumlar aracılığıyla Rab konuşmuyor. Aynı zamanda da dua aracılığıyla da konuşuyor Rab. Doğru mu? İsteklerimizi Rab'be getiriyoruz değil mi? Dua aracılığıyla Rab'be yaklaşıyoruz. Ve dua aracılığıyla Rabbin ne istediğini, değil mi? İçimizdeki ses bir şekilde bize öncülük ediyor. Ama dikkat edin, Rabbin sözü her zaman bir danışma, denek taşı olması lazım. Yani bu his, bazen bizim hisler, duygular bizi yanlış yöne götürebilir değerli kardeşler. Dua ederken içinde hissettiğimiz his gerçekten de doğru mu değil mi? Bunu anlayabilmek için Rabbin sözü ışığında sormamız lazım. Yani altın 12 ayar mı, 8 ayar mı, 24 ayar mı, nasıl? Altıncı denek taşına vuruyor. Mehenk taşı diyoruz. Diyor ki 24 ayar. İşte Rabbin sözü bize bunu net bir şekilde önümüze koyuyor. Sevgili kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Uygun mu değil mi? Sormamız gereken, danışmamız gereken nokta Rabbin sözü. Ölçü her zaman Tanrı'nın sözü olması gerekiyor. 17. bölümü şimdi söylüyorum. Rabbimizin duası 17. bölüm. Yuhanna 17. bölüm. Onu okuyacaksınız. Orada 11. ayete bakın ne diyor. Bu dünya bedenen, bu dünyadayız. Doğru mu? Öyle diyor değil mi 11. ayet?
Dünyada değilim.
Bakın ben dünyada değilim, evet.
Ama onlar dünyadalar.
Evet, bitti bak. Ben dünyadan değilim. O zaman Rab dünyadan değilse biz dünyadan mıyız? Hayır, ona aitiz çünkü. O zaman biz de bu dünyaya ait değiliz. O zaman nereye aitiz? 14. ayet atla. 14. ayet.
Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti.
Evet.
Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değil.
Onlar dedi kim biz? Rab dünyadan olmadığı gibi Recep de bu dünyadan değil. Dünyada yaşıyoruz ama bu dünyaya ait varlıklar değiliz değerli kardeşler. O zaman gönül rahatlığıyla söylüyorum ve yavaş yavaş noktalıyorum. Şu anı, şu günü, bugünü, dünü yaşamak için değil, Rabbin istemi için yaşamamız gerekiyor. Rabbin istemi için yaşamak zorundayız. Matta 7. bölüm, Luka 6. bölümde güzel bir şey anlatılıyor. Hatırlayın, evini kaya üzerine ve kum üzerine koyan iki kişi hakkında söz ediliyor değil mi? Kum üzerine biri, yani akılsız olan, yani sözü diyelim hayatına koymayan kişi kum üzerine. Ama sözü hayatına koyan, sözün ışığında yaşayan kişi evini kaya üzerine koyuyor. Ve şöyle diyor Luka 6. bölümde. Bakın 48. ayet 6:48. Böyle bir kişi, yani sözü uygulayan kişi, sözü hayatına koyan kişi evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Nokta nokta nokta. Diyor ki kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsmaz. Neden? Neden söyle Ayşe, neden sarsmaz? Neden sarsmaz? Neden sarsmaz? Neden kaya üzerine koydu? Bitti. Söze göre yaşadığı için. Söze itaat etmiş olmanın nedeninden dolayı kaya üzerine koydu. Kaya üzerine koymuş olması nedeniyle sular gelip onu kafa üstü getirmedi. Bakın bu çok önemli. Sözü konuşmak yerine konuşalım. Ama sözü hayatımıza sokanlar olalım. Bu kadar açık, bu kadar net. Evet. O zaman 17. ayeti tekrar okuyorum. 17. ayet. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 17. ayet. Bununla o parça bitiyor. Dünya ve dünyasal tutkular geçer mi? Geçer. Ama diyor, Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. O zaman dünyaya bağlılık ne demektir sizce? Dünyaya bağlılık eşittir Tanrı'ya sırt çevirmektir. Doğru mu? Tanrı'ya bağlılık Rabbe yüzünü çevirmektir. Dünyaya bağlılık Tanrı'ya sırt çevirmektir. Peki şöyle söyleyeyim. Bir söz daha, çok önemli bir söz. Sevgiden nefret edilir mi? Ha? Edilmez. Sevgiden nefret edilmez ama Rab sevgiden nefret ediyor. Ama hangi sevgiden nefret ediyor? Amin. Bir çeşit sevgi var. Dünyaya olan sevgi. Tanrı diyor ki, dünyaya olan sevgiden nefret ediyor. Açın Yakup mektubu. İki ayetle noktalayacağım. Yakup 4:4. 4:4'lük bir ayet. Yakup 4, ayet 4, ikinci kısım. Ne diyor abicim? Dünyaya dost olmak isteyen, ne diyor Hatice?
Dünyaya dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder.
Amin. Amin. O zaman gelin sırtımızı dünyaya, yüzümüzü Rab'be çevirelim. Var mısınız? Ha? Sıkıntılar arttıkça Rab'be daha çok yaklaşalım. Problemler arttıkça, dalgalar fazlalaştıkça Rab'be daha çok sığınalım. Fırtına da limana sığınan gemi gibi değerli kardeşler. O zaman gelin değerli kardeşler, madem ki Rab'be aitiz, Koloseler 3:3'te ne diyor? 3:3'te çünkü siz öldünüz. Doğru mu? Ve yaşamınız Mesih'te, Tanrı'da saklıdır diyor. Bakın, Mesih'te öldük mü? O zaman bu dünyaya ait olduğumuzu söyleyelim. Çünkü biz Mesih'le beraber onun ölümüne öldük. Ve onun dirilişiyle de dirildik. Artık kendime ait değilim. Rab'be aitim, Rabbin istemi doğrultusunda adımlarımı atmak istiyorum. Bu dünyadayım ama bu dünyaya ait değilim. Aklım, düşüncelerim, yüreğim Rab'be odaklı. Ve onun istemini yapma gayreti içerisinde.